Merhabalar Radyo Koyu dinleyenleri. Bugün Koyu Müzik adlı programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Özgün yanımda. Konuğumuz ise Türkçe rap'in önde gelen isimlerinden Kamufle. Merhabalar Kamuf.
Merhaba, ben koyu rapçi Kamufle.
Wow, viral geldi. Özgün hocam viral. Merhaba.
Merhabalar.
Nasıl gidiyor hayatlar Kamuf, sana sorarak başlayayım.
İyiyim. Ev işi yapıyorum. Çamaşır, bulaşır, rap yapıyorum. Şarkılar, türküler. Akıyor zaman, bekliyorum. Geçsin şu işler de konser verelim. Değil mi Özgün hocam?
Evet konser ya. Vallahi en son konserimizde neler oldu savaş neler çıktı. Ya.
En savaş. Son konserimizde savaş çıktı.
Bu arada Özgün saksafonla Kamufle'nin bendine eşlik ediyor. Yanlış söylemedim değil mi?
Doğru, ben, bana ben... destek atıyor.
Kamufle and Brothers diye bir projesi var Kamuf'un, değil mi?
Evet.
Onda yani... canlı orkestrayla çalıyor. Tabii normalde DJ ile çıktığı performanslar da var. Orkestra işinde. Beğeniyoruz, seviyoruz yani. Rapçilerin çok başvurmadığı bir olay bu. Ben aşırı destekliyorum hem. Hem de içinde olmaktan da mutluyum ya. Ne yapacaksın? Devam edeceksin mi?
Sen eski rapçisin ama yani. Sen bir hip hopçusun Özgün.
Vallahi hocam işte. Evet, doğru da bizden geçti be.
radyocu.
Artık radyocu oldum. Radyocu. Beceriksiz bir radyocuyum.
Estağfurullah hocam, ne demek. Sizin bu 19T albümü, sizin sahne almanızla başlayan bir süreç var. İşte Suriye Savaşı, ardından pandemi. Bu şanssızlıklarla ilgili ne düşünüyorsun Kamuf?
Yani aslında 2015'te Hayale Daldım albümünü çıkardığımda da ülkede sürekli bir şeyler oluyordu. Gezi Parkı döneminin etkileri 2015'te de devam ediyordu. İşte İstanbul'da bombalı saldırılar falan bir şeyler oluyordu. Yine öyle bir dönemde çıktı Hayale Daldım albümü. Aradan 5 sene geçti. 19T'de de böyle talihsizlikler yaşadım. Artık üzülmüyorum. Bu böyleymiş. Sadece... Da insanlığa zarar verdiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum.
Aslında ya biraz da standart oldu. Hep bir olaylar oluyor da bu sefer ama en globali geldi ya. En bir değişik evet. Geldi yani. Bir dahaki albümünü heyecanla bekliyoruz biz. Postapokalip.
Ben de.
Sevenler
devam. Yeni projem var mı peki?
Var. Yani bu pandemi döneminde evde birçok şarkı yaptım. Altyapılar hazırladım. Furkan Karakılıç diye bir kardeşim var. Genç bir beatmaker. O daha böyle yeni soundlara, trap akımına daha hakim bir beatmaker. Onunla bir şeyler yaptık. Ben yine Dapoet'le yine bir şeyler yapıyorum. Ben altyapılar hazırlayıp kayıtlar yolluyorum. Ozan aranje ediyor bunları. İşte Farazi'den yine bir şeyler istiyorum. Yine sürekli... Üretim halindeyiz. Durmadan çalışmalar devam ediyor. Bu pandemi döneminde de hani evde olduğumuz için ne yapalım? Pineklemek yerine üretmek daha iyi olur diye düşündük. Saldırdık ki herkesin böyle olduğunu düşünüyorum.
Güzel. Üretim sürecin nasıl oluyor normal şartlarda? Şu şimdiki gibi mi? Yani evet, bir şey değişti yani... mi bu konuyla ilgili?
Yok, güzel bir plak denk gelirse, iyi bir sample çıkarsa plağı kesip biçiyorum. Ya da işte kendim sample'lar üretiyorum, loop'lar çıkartıyorum. Üstüne davullarını, basslarını yazıyorum. İşte güzel bir slogan, bir nakarat bulursam nakaratını kaydediyorum. Ondan sonra işte storytelling dönemi başlıyor. İki gün sözlerle uğraşıyorum. Falan bir demo çıkartıyorum. Sonra aranje ediyoruz bunları. Sonra aklımıza uygun biri gelirse ya düet yapan ya da enstrüman çalacak biri, bir solo ya da bir riff. Onu başka bir müzisyen arkadaşımıza gönderiyoruz. O bize destek atıyor. Bir şekilde şarkılar oluşuyor yani.
Beatlerini yani kendin mi yapıyorsun daha çok? Çünkü az önce de söyledin hani bir sürü beatmaker da var işin içinde. Yani hangi aşamalarda kim ne yapıyor?
Taslak olarak ben yapıyorum beatleri. Yani tabanı ben çıkarıyorum. Hani tabii ki 19T albümünde beatlerin hepsi Dapoet'indi. Hani şu dönemden bahsedersek şu an bayağı eskiden nasıl underground albümlerimi kendim yapıyorsam yine o havaya girdim yani. hayale daldığım ve 19 T'nin öncesinde yaptığım albümler gibi kendi beatlerimi kendim üretip kendim yazıyorum. Anı ya da enstrüman ekleyeceğim zamanlar insanlardan destek alıyorum. Ama yani şu an genel olarak prodüksiyonlarını ben yapıyorum.
Peki neden 19 T albümün ismi? Bunun bir hikayesi var herhalde. Şakalı var. Bir otobüs şeyi değil yani. İsmi değil var. Herhalde değil mi?
Onu ya ben Türk İş bloklarında oturuyorum. Yıllardan beri Türk İş bloklarında yaşıyorum. Yaşadığım semtin otobüs hattı bu. Hayatta bir yolculuğa çıktığımda hep 19 T'ye binerim yani. İlk liseye başladığım zamanlar işte ilk şehir dışına çıktığımda, ilk konsere gittiğimde, ilk albüm sözleşmemi imzalamaya gittiğimde ya da ne bileyim ilk Manitan'la buluşmaya gittiğinde, ilk ayrılığında bir yere gittiğimde hep 19 T'ye biniyordum yani. O yüzden böyle de bir manidar bir yeri vardır bende o otobüs hattının.
Güzel abi, şimdi baktık, dinledik albümü. Sanırım 4 parti halinde çıktı, doğru mu?
Doğru.
3'er parça olarak. Onu da konuşuruz hani oradaki stratejileri falan. Şimdi Ezel var, Deniz Tekin, Barış Demirel, Can Kazaz, Anıl Piyancı, Ayhan, Kaan Boşnak. Öyle bayağı bir kişiyle çalıştınız. Bu aslında bir hareket alanı sağlıyor yeni nesil rapçilerde. Aslında sadece rapçiler de değil. Yani herkes birbiriyle çalışmaya hevesli, destek atmaya hevesli sanırım, dayanışmaya hevesli. Bu şekilde üretmek nasıl oluyor? Yani nasıl bir deneyim? Eskiden bu kadar da değildi herhalde.
Evet, ama yani eskiden de bunu ilk yapanlar yine bizim kendi çevremizdeki insanlardı. Yine hani mesela hayale daldığımda da bir sürü müzisyen var, gitaristler var, yine trompet, trombon çalan insanlar var, elektro gitar çalan, bas gitar çalan insanlar var. İşte grup düeti var mesela hayale daldığımda, işte moral grubuyla punk grubu vardı, Softa'yla düet var. Yani ben onu eskiden de yapıyordum. Sadece rapçiler dışında farklı müzisyenlerden de destek almak müziğimi geliştirmeme sebebiyet veriyor. İşte o yüzden zaten yani bir band kurup canlı orkestrayı ben 2004'te de hayalimdi bu. Ama artık şartlar bugün. Bir de sosyalleşip insan tanıdıkça doğru insanı bulmak da önemli. Sadece bir enstrüman çalıyor diye o insanla müzik yapmak gibi bir zorunluluğun yok. O insanın bir de senin karakterine uygun bir kimliğe sahip olması gerekiyor. Anlaşman, iyi muhabbet etmen, müzik alışverişini, ruh alışverişini iyi yapman çok önemli. Olay sadece rapçilikten ibaret değil. Evet, ben bir hip hopçuyum, bir MC'yim ama sadece illa rapçilerle çalışacağım anlamına gelmiyor. Önce de düşünüyordum. Bugün de öyle. Yani müzik geliştikçe, ben de karakter olarak geliştikçe daha da iyi adımlar atıyorum. Hadi enstrüman var deyip de bir şarkıya yığınla enstrüman da katmamaya özen gösteriyorum. Yani bir şekilde denge kurup güzel müzik yapmak istiyorum açıkçası.
Peki bu eski underground zamanlarınla şimdiki zamanların arasındaki bu yani birlikte çalışma konusunda ne gibi farklılıklar var? Eskiden daha böyle komün hayat vardı. Rapçiler rapçilerle da takılırdı daha çok. Şimdi işte bir sürü farklı janradan, stilden çalan insanlarla birlikte müzik yapıyorsun. Yani bunun arasındaki farklar ne? Ve süreçteki farklar.
Ya eski zamanlarda müzik yaptığımız dönemlerde atıyorum işte İzmir'e Anıl Piyancıların yanına giderdik. Ankara'ya Ezellerin, Agabilerin yanına giderdik. Efendime söyleyeyim, onlar İstanbul'a bizim yanımıza gelirlerdi. Bütün rap partileri hangi şehirde olursa olsun hep tanıdığımız yüzler arasındaydı. Yani 5 tane headline MC varsa farklı şehirlerden ya da 6 tane. O 5-6 tane headline MC farklı şehirlerden bile olsa mutlaka bir gün birbirimizle aynı stüdyoda ya da aynı evde vakit geçirmişizdir. Böyle bir dönem vardı. Ve o zamanlar üretkenlik çok profesyonel olmasa da üretkenlik daha fazlaydı. Yani bir enstrümental beat'e bile o anda bir 16 bar okuyup oradan gidebiliyorduk. Hep sürekli etkileşim halindeydik. Ama bugün birazcık müzik sektörü de rapçileri kabul etti. Plak şirketleri, işte bağımsız plak şirketleri, kişisel label kurma olayları ve kolay yoldan rap müzikten para kazanma teknikleri gelişti. O yüzden de tabii insanlar kendi dünyalarına dönüp kendi iç dünyalarında bu müziği icra ettikleri için rapçiler birazcık birbirinden ayrıldı. Çünkü herkes kendi yağında kavrulmayı öğrendi artık. Böyle bir durum var. Müzik bu şekilde işliyor artık. Bireysel olarak akabilmeyi öğrendi MC'ler. Ama ben hala o ne derler underrated olayımı korumayı seviyorum. Farklı insanlarla tanışıp farklı müzisyenlerle beraber hip hop'un ne bileyim içinde bir Orta Doğu ezgisi ya da bir caz ya da bir soul funk ezgileri katmayı çok severim yaptığım rap şarkılarına. Bunu hani düz standart popüler olan trap şarkılarından ziyade daha farklı daha eksperimental bir hale sokmak benim hoşuma gidiyor. Ben de işler hala eskisi gibi ilerliyor ama tabii ki yaşlandım. Ben de insanları hayatımdan çıkardım, geri geldi. Yeni insanlar kattım hayatıma. Ha, ben de işte temel olan eksilmeyen şey işte o underrated olayı işte yani. Devam ediyor. Eskisi gibi devam etmeyi seviyorum hayatıma.
Memnun musun yani underrated olmaktan? Bence öylesin hakikaten yani.
Evet.
Yaptığın müzik bence yani çok dinleyicin de var aslında baktığın zaman. Bence hala yetersiz yaptığın müziğin kalitesine baktığında. Bu senin kendi görüşün tabii ama bu senin için okey bir durum mu yani?
Ya şöyle, ya bir laf vardır ya nerede çokluk orada bokluk diye. Beni anlayan insan dinlesin daha hoşuma gidiyor. Çünkü bana gelen yorumlar hep benim karakterime uygun ama benim fark edemediğim eleştiriler oluyor. Benim dinleyicim azdır ama özdür yani. Onu iyi biliyorum. Birbirimizi anlayabiliyoruz beni dinleyen çocuklarla ya da kadınlarla. O yüzden şu an ilerlediğim yol benim çok hoşuma gidiyor. Yavaş ve emin adımlarla ilerlemek iyi. Yani çünkü çok büyük bir dinleyici kitlen olduğunda gerçekten bir problem var demektir. Ben ona inananlardanım. Ha, olsa ne ala? Olsa yine kendimi yoğururum, kendimi kritik edebilirim. Ama şu an içinde bulunduğum durum beni memnun ediyor. Çünkü müziğimi kaygısızca yapıyorum ve bunun karşılığını aldığımı hissediyorum.
Yani o durum ekstra sorumluluk yüklüyor aslında değil mi? Daha fazla dinlenmek. Bunun da evet. Hani senin üretim sürecini etkileyecek bir dolu şeyi oluyor herhalde.
İşte yani daha çok oldukça insanlar senden bir şeyler bekliyor. Bir beklentileri oluyor. Hadi şunu da yap. Hadi niye bundan bahsetmedin? Böyle yap. Şöyle ol.
Biraz özgürlükle ilgili böyle sıkıntılar çıkarıyor herhalde. Sonuçta yani sen kimseye doğduğun zaman ben size müzik yapacağım diye bir şey vaat etmiyorsun. Ama işte insanlar biraz popülerleşince senden hep en doğru müziği, en işte doğru lafları, en iyi duruşu falan bekliyorlar.
Evet.
Öyle bir aslında şey var. Hocam o zaman bir parça söylemek ister misin?
Söylemek isterim tabii ki.
Ne söyleyeceksin peki?
O zaman size 19T albümünden sıkıcı ve monoton şarkısını söylemek istiyorum.
Yes.
Ve monoton.
Benim favorilerimden bu arada.
Yaşa.
İlk parça.
Hey. Boom. Yeah. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Sıkıcı ve monoton. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Sıkıcı ve monoton. Güneşin batışı bile yakamoz bir deniz kenarı bile. Her günün aydınlığı bile aynı usandım hep. Sıkıcı ve monoton. Geceleri kabus bile. Tepedeki baykuş bile. Uyanıp döktüğüm o soğuk terler bile hep sıkıcı ve monoton. Metroda her gün çile. Yine akbilim boş doldur yine. Aynı menü hep aynı mola. Gene aynı mesafe hep aynı çile. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Sıkıcı ve monoton. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Bugün her gün gibi. Sıkıcı ve monoton. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey. Ömrümü bu düzene kurban edemem ben. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey. Ömrümü bu düzene kurban edemem ben. Yeah, çok monoton. Aynı pozisyon, aynı bakışlar, aynı metot. Gecelik ilişki hep aynı mekan, hep aynı müzikler, aynı dekor. Aynı kanal, hep aynı duman. 10 kişi bir arada, kimde sıra? Aynı muhabbet, seks, para, ün, yine baydım, dön dolaş aynı surat. Sokağın pisliği bile, aynı sosisli, hep aynı büfe. Sarhoşu, yollu, sıhırlı ve hırsızı, bir otobüs içinde yolcu yine. Bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, sıkıcı ve monoton. Bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, sıkıcı ve monoton. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey. Ömrümü bu düzene kurban edemem ben. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey. Ömrümü bu düzene kurban edemem ben. Bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, sıkıcı ve monoton. Bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, sıkıcı ve monoton. Bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, sıkıcı ve monoton. Bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, bugün her gün gibi, sıkıcı ve monoton.
Hocam ağzına sağlık.
Allah akapellada olurmuş ya.
Ulan kayıtta bile bu kadar iyi kaydetmedim ha. Çok iyi oldu.
Her seferinde bu enerjiyi veriyorsun ya, o çok güzel oluyor ya. Sahnede de o olay oluyor hep. Yani modun düşük olsa bile veriyorsun o enerjiyi. O çok iyi bir şey bence.
Bunu yapınca modum yükseliyor. Ne yapayım?
Şimdi... Az önce konuştuğumuz yerden ben şeye bağlayayım. Rap müzik peki abi, bu neden böyle yükselişe geçti? Sen daha işte background'ını biliyorsun. Siz aslında dayanışma halindeydiniz. Dediğin gibi az önce hani İzmir'de yeriniz belli, Ankara'da, İstanbul'da yeriniz belli. Ve zaten belli bir dinleyici kitleniz vardı sizin hep. Ama bir şey oldu. Hani dışarıdan göründüğü kadarıyla bu hani Müptezel albümüyle mi oldu? Daha çok yoksa başka şeyler var mı? Hani Ezel'le mi oldu? Bu kadar hype olması, bu kadar popüler olması, yoksa zaten geliyor muydu rap camiası? Senin bu konuda şeyin ne? İzlenimlerin ya da öngörülerin gerçekleşti.
Şey, Müptezel albümü büyük bir etken. Hı-hı. Ama öncesinde mesela APO'nun Günah Benim şarkısı,
aynen,
işte Gazapizm'in gelişi, işte 01 Adana'yla beraber. Bunlar hani 01 Adana deyip geçmemek lazım yani. Çok ciddi bir projeydi 01 Adana ve bunu yapan yönetmenler, senaristler hepsi hip-hopçuydu yani. Rap müzik dinleyicileriydi. Mesela Çukur dizisi. Çukur dizisi de yani senaristleri, yönetmenleri rap müzik seven insanlar. Daha geriye gittiğinde Acun Ilıcalı da giriyor işin içine. Acun Ilıcalı da rap dinleyen bir herif. Yani rap müziği, Türkçe rap müziği seven bir adam. Kulaktan kulağa. E tabii ki bunu... Eskiden beri işte Ceza'nın Sus Pus önemli bir faktör. Bunların hep doğru zamanda, insanlar çünkü artık pop müzik akımından sıkılmaya başlamıştı zaten. Özellikle 2013'ten sonra yapılan her şey insanlara yaban gelmeye ve yapmacık gelmeye başladı. Çünkü birçok gerçek oldu Türkiye'de. Birçok gerçekle yüzleşti gençlik. O bakımdan rap müzik de birazcık da gençlere ve ciddiyete ve samimiyete dayalı bir müzik olduğu için o dönemlerde daha da iyi parladı. Bence birçok puzzle yerine oturdu. Sonra noktayı Ezel'in Müptezel albümüyle koydular yani. Ezel de o anda tabii ki talihsizlik yaşadı. Neredeyse bir ay bir hapis hayatı yaşadı yaptığı şarkılardan ötürü falan. Onun da etkisi vardı. Hip hopçular kendi aralarında bir dayanışmaya girdi. Dayanışmaya girince popüler kültürdeki müzisyenler, tiyatrocular, oyuncular devreye girdi. Ondan sonra bütün gözler rap müziğe, hip hop kültürüne döndü. Sonra işler birbiriyle katlana katlana gitti. Doğru zamanlama ve bazı puzzle'ların yerine zamanında oturması diyebilirim.
Ta ki Norm Ender'e kadar.
O da bir etken bu arada. Yani onun da müptelası ayrı yani.
Ben
yani
çok severim
en Nuri. En nefret ettiğim rapçilerden biridir ama hani onun da payı var. Yalan yok.
Abi eski işleri falan çok güzel işte ama ne oldu?
Bir hayır abi hep kötüydü. Benim için dünyanın en kötü rapçisi Nuri.
Dur neydi o şarkının adı ya?
Yani bir Soulja Boy, iki Norm Ender'dir. Dünyanın en kötü iki rapçisidir.
Şarkının adını unuttum abi. Ne kadar sevmiyorsan Norm Ender, bilgileri silindi benim. Eski bir ya bir o da farklı bir yol çizebilirdi de işte çok bence de çok saçma bir yolu tercih etti yani.
Ya şeyi soracağım aslında işte bunun aslında şirketleşmeyle bağlantısı nasıl oldu? Yani mesela Müptezel albümü self release bir albüm ama şu anda popüler olan çoğu rapçi bir şirketle anlaşmalı. Yani şirketin bu işteki rolü ne şu andaki düzendeki?
Yani şu an artık plak şirketlerinin hiçbir önemi kalmadı ya. Şu an plak şirketlerine sanatçılar albüm satıyor işte. Sen bana şu kadar para ver, ben sana işte 10 şarkılık albüm yapayım gibi bir düzene girildi. Aslında asıl olan şey kişinin bireysel popülaritesi artık. Yani Ezhel'in albümü kişisel samimi popülariteyle yürüyen bir şey. Bağımsız olması da ayrı bir güzellikti. Bu arada çıkan çoğu şarkı patlayan, bağımsız çıkan rap şarkılarıydı dikkat edersen.
Öyle mi?
Gazap İzmir'in albümü falan da öyleydi.
Peki bu şöyle o zaman yani patladıktan sonra bir anlaşmaya mı gidiliyor o zaman?
Şirketler... O da oluyor. Ezhel mesela hala bağımsız.
Evet yani Ezhel'in ben zaten bağımsız o gitmesini destekliyorum. Hani hip hop kültürünün de özünde de biraz da o var ya.
Ya eskiden işte küçük plak şirketleri yine yapıyordu bunu. 2010'lar 2011'lerde başlamıştı zaten de. Yani şu anda pek bir önemi de kalmadı bence ya. Herkes kafasına istediği gibi ister plak şirketiyle anlaşıyor. İşte anlaşma kişisel masa üstünde anlaşmaları tabii ki farklı olabilir. Kimi kendini aylığa bağlar, kimisi yüklü bir para ister birkaç şarkı karşılığında. Plak şirketlerinin işte çok bir önemi kalmadı artık. Herkes kendi bağımsız label'ından işte DistroKid, Orchard gibi mecralardan şarkılarını çıkartıp %20, %30 vergisini verip kalan %70'ini direkt kendi de kazanabiliyor.
Biraz şey de tüketici de şeyi seviyor herhalde. Kendisini keşfetmesini, durumunu seviyor mesela labelsiz bir müzikte. Mesela bu rap patlamasından önce şey vardı ya. Hani bu storytellingçiler işte yüz yüzeyken konuşuruz falan. Son feci. Bunların patladığı dönemde onlar da labelsiz YouTube işte SoundCloud üzerinden patlamışlardı.
Bu arada onlar da yaldır yaldır gidiyor yani.
Şimdi biraz daha kurumlaştılar. Tabii eğer ortada bir storytelling varsa rap gelip orayı anında ele geçiriyor yani.
Tabii baba. Nerede storytelling var orada rapçi var hemen.
Hikayenin babası biz beyler diye ortamı ele geçiriyor. Peki hocam.
Yani şey konusunu merak ediyorum ama konuşmak da istemeyebilirsin tabii de. Bu mesela Susamam diye bir parça yapıldı. Sen de dahil oldun o parçaya. Sonra davalar açıldı falan. Ne oldu o süreçte? Hala devam mı o iş? Bitti mi?
Bilmiyorum ki kanka nasıl ilerliyor. Yani biz şarkıyı tamamen saf ve temiz duygularla yaptık. Sonra gazetede kocaman bir manşet gördük. Kafalarımız var gazetede. İşte PKK, FETÖ operasyonu falan gibi bir muhabbetler falan döndü yani. Ne alaka? Ben asker çocuğuyum yahu. Benim annem babam askeriyeden emekli. Biz bayağı yani... Ben sadece trafik terörünü ele aldım şarkıda yani bu kadar basit. İşte ne bileyim Ados suyu kirletmeyin diyor adam. İşte Deniz Tekin kadın cinayetlerinden, çocuk tacizinden bahsediyor. Yani ne bunları da mı konuşmayalım abi, ne yapalım yani biz? İşte yok bize Siyonistler para vermiş de bize bunu Siyonistler yaptırmış. Ne Siyonisti oğlum ya? Siyonist yok bize 50 bin euro vermişler bu şarkıyı finanse etmek için.
Az vermiş.
Ben hala sabah kahvaltıda zeytin peyniri yok oğlum, sen ne diyorsun ya?
Peki parayı bulsan ne yiyeceksin?
Parayı bulsam Van kahvaltısı. Domates peynirden şaşmam, seviyorum domates peyniri. Hormonsuzunu bulurum herhalde.
Şey var, rapçileri bir kriminalize etme sevdası var herhalde. Biz dün Özgün'le programı hazırlarken şeyi konuştuk. İşte rapçilerin arada sırada hapse girmesi diye. Bu duruma karşı da hani nasıl bir reaksiyon göstermesi gerekiyor rap müziğin? Yani çünkü suya sabuna dokunmayan bir rap müzik gerçekten de çok tatsız tuzsuz olur herhalde. Yani bir dert ifade etmeyen hayatla ilgili.
Ya şeyiz ya, biz sosyal medyada güçlü rapçiler. O yüzden sosyal medyadan bu tarz durumlara iyi tepki gösterebildiğimize inanıyorum ben. Yani olur abi, bu sadece rapçilere değil, 70'li yıllarda 80'li yıllarda da işte Erkin Koraylara, Selda Bağcanlara, Cem Karacalara yapıldı bunlar. Bunlar çok büyük halk sanatçıları. İşte TRT kaç sene o müzisyenleri yasakladı. Bülent Ersoy cinsiyet değiştirdi diye ülkeden kaçmak zorunda kaldı falan yani.
Zeki Müren'e sonradan ödül verdiler, hayatının son gününde ödül verdiler Zeki Müren'e.
Onda da kalpten öldü adamcağız zaten. Allah rahmet eylesin. Yani böyle durumlar oluyor abi. Yani Türkiye'de müzik sürekli engel yemiştir. Sanat özellikle, sadece müzik de değil de oluyor abi. Yani yapacak bir şey yok.
Ya buradan şey aslında, hani o önce de sizin oluşturduğunuz bir zemin var aslında. Bu rap kültür birden yokluktan çıkmadı. Hani yani birçok tepeden bakan insan şey diyor, hani bunlar da nereden türedi? Yani bunların da dönemi modası geçecek falan, ama hepiniz 10 yıldan fazla, neredeyse aktif olan her rapçi şu anda 10 yıldan fazladır bu işi yapıyordur. En az 10 yıl.
Benim 16 senem oldu benim yani.
Yani hani böyle bir temel olunca işin arka planında o kadar da hani şey değil. Bir hani influencer muamelesi yapamazsınız rap müziğe yani, öyle itibarını zedeleyemezsiniz gibi bir durum var herhalde.
Tabii ki abi, yani biz bu işi severek yapıyoruz abi, yani içimizden geldiği gibi, hiçbirimizin içinde ya kişisel egolarımız, çıkarlarımız dışında, hani bu işi ilk etapta başlayıp yani severek yapmaya başladık hepimiz. Müziği seviyoruz çünkü ilk dinlediğimiz adamlar bir kere güzel toplumsal şarkılar yapıyordu, beni anlatıyordu ya da işte mahallemdeki yaşlı insanı anlatıyordu. İşte okul önünde, lise okul, işte ilkokulda, lise önlerinde olan olayları anlatıyordu eski rapçilerde. Yani biz de o çocuklardandık zaten. Şimdi biz bayrağı alıp başka bir seviyeye çıkardık. Bizden sonraki genç nesil de geldi, başka bir seviyeye çıkarıyor şimdi. Bu hep böyle devam eder. Bunu değiştiremezsin. Bunu kabul etmek gerekir.
Kökler sağlam.
Çok. Çok sağlam.
Evet, yani bir de o bahsettiğin Cem Karacalar dönemine göre şimdi sosyal medya olduğu için daha dinleyiciyi de arkana alıp daha böyle direnç gösterebiliyorsun. O açıdan aslında daha avantajlıyız yani.
Evet, evet, evet.
Şeyi soracağım, biraz belki kişisel olabilir. Biraz sözlerini, son albümdeki sözlerini cımbızladım diyeyim.
O magazine giriyorduk, magazin. Magazin zamanı.
Yok yok, magazin gibi değil de yani şey... Depresyonda olduğundan ya da bir şeyleri kaçırdığından falan bahsediyorsun. Yani tam olarak derdin ne aslında?
Şey, zaman geçtikçe hayal kırıklıkların oluyor. Yani insanın hayatında hayal kırıklıkları, beklentilerinin haricinde olumsuz şekilde ilerleyen bir durum olabiliyor. Bir de o dönem birazcık depresyon dönemiydi albümü yazım süreci. Birazcık daha kendimle baş başa kaldığım, kendimle çeliştiğim, kendimi sorguladığım bir dönemde yazdım albümü. O yüzden düşündüğümde eksi, negatif ne varsa hayatımda onları kaleme aldım diyebilirim. Yani normal bir dönem. Bir de işte 30 yaşıma girdiğim dönemdi. Şimdi Temmuz'da 32 yaşıma giriyorum. Aslında olgunluk döneminde insanlar birazcık daha kendine kritik yapabiliyor baş başa kaldığı zamanlarda. Ben de kendime kritik yaptığım bir dönemdi. Olgunluğa geçiş dönemimdi. O yüzden bütün problemlerimi, negatiflerimi kağıda kaleme dök. Berbat bir hayatım var başlığında değil. Tabii ki yeri geldiğinde gülüyorum, eğleniyorum ve planladığım doğru üzerinden hayatımı idame ettiriyorum. O konuda çok mutluyum. Hiçbir problem yok. Ama artı kadar eksi de var. Bu albüm birazcık eksiyi anlattım yani. Çünkü bazı şeyler kariyerim boyunca, hani 2010'dan 2011 yılından sonra pek istediğim gibi gitmedi. Planladığım şeyler olmadı kariyerimde. O yüzden sürekli ulan bu da mı gol değil oldum yani. Bir sadri alışığa bağladım. Hep offside'a düştüm yani. Onların birikimi 19T'yi yaptırttı bana.
Güzel, bu ön bilgi eşliğinde o zaman bir parça daha mı alalım?
Tamam, hemen. Hemen bir beni denemeyin yapalım. Yeah.
Beni denemeyin, beni denemeyin. İşimde gücümdeyim, beni denemeyin. Beni denemeyin, beni denemeyin. Beni denemeyin, işimde gücümdeyim, beni denemeyin. Şimdi gücümdeyim beyim, elimde değil yaşadıklarım benim yeteneğim. Deyim yerindeyse elemeyi, göz nuru işim, ilmek ilmek işledim, bunu sakın evde denemeyin.
Evde denemeyin,
beni denemeyin. Eleştirilmenin yarattığı mantığı sikeyim, iliklerimdeyim, serin serin kafiyeler işim. Elin hamuruyla rap yapanı mat etmektir işim. Mat etmektir işim çünkü hak ettiğim bir şey. Geniş omuzumda teybim var, kasetlerim fişek. Hasetlenip fişle beni, naz etmem hiçbir şeye. Bu hayatı seçmişiz bir kere.
Lütfen,
yeah. Beni denemeyin, işimde gücümdeyim, beni denemeyin. Beni denemeyin, beni denemeyin. Beni denemeyin, işimde gücümdeyim, beni denemeyin. İşimde gücümdeyim beyim, harikalar diyarından size selamlar getirdim. İleri doğru kat ettiğim şu hayatın piriyim ben, müsaade ver şu kalemi dans ettireyim. Serserilikteyim, zirvedeyim. Yeri gelince yerin dibindeyim. Ne ektiysem onu biçtim, bunun bilincindeyim. Hayalini kurduğun şeyin ta kendisiyim. Hey, beni denemeyin. Çeneniz hiç durmuyor, bir ses etmeyi kesin. Çene çalmak marifetse rap yapın göreyim. Ya da olmuyorsa iadeyi ziyarete geleyim.
Çıkın çıkın gelin.
Beni denemeyin, beni denemeyin. Beni denemeyin, işimde gücümdeyim, beni denemeyin. Beni denemeyin, beni denemeyin. Beni denemeyin, işimde gücümdeyim, beni denemeyin. Rah! Yeah! Beni denemeyin, bak bak bak, yeah!
Tekrar ağzına sağlık. Çok iyi.
Teşekkür ederim.
Enerji.
Şeyi soracağım.
Enerji.
Neler dinliyorsun? Hem yerli hem yabancı rap haricinde.
Ya bu ara Freddie Gibbs ile Alchemist çok güzel bir albüm yapmış. Onu dinliyorum. Daha yeni çıktı. Anderson .Paak dinliyorum. Ondan sonracığıma... Run the Jewels çok seviyorum. Run the Jewels'u dinliyorum. Yine tabii eskiler. Nas, Trap Called Quest. İşte efendime söyleyeyim, o dönem Das FX'ler. İşte King Gizzard, The Lizard, The Wizard dinliyorum. Soundları çok güzel. Efendime söyleyeyim, çok var ya. Çok müzik dinliyorum. Her zamanki gibi arabesk, Türk sanat müziği. İşte 70'ler Anadolu pop, Anadolu funk dediğimiz soundları falan çok dinliyorum. Öyle öyle. Çok çok var ya, çok var listem.
Şeyde var mı? Spotify listelerim falan var mı ulaşabileceğimiz?
Bir tane Babylon için yaptığım bir liste vardı. Mixtape yapmıştım Babylon için. Genelde şey yapıyorum, liste yapmaktan ziyade aslında liste de yapmam lazım. Şey paylaşıyorum. Story yapmayı çok seviyorum. Instagram storylerimden çocuklar takip edip kendi listelerini falan oluşturuyor. Böyle Spotify'dan liste yapmayı herhalde hiç denemediğim için beceremiyorum da. Yani gerçi denemedim, nasıl beceremeyim diyeyim bilmiyorum ama yapmıyorum. Ama story yapıyorum, çok story atıyorum.
Story zaten Spotify'dan direkt dinleme özelliği de geldi ya bu yakın zamanda. O da daha şey oldu, güzel paylaşım aracı oldu. Bir de şey konusu var, dinleyici kültürü. Bizim böyle her programda konuşup kafa yorduğumuz mesele Özgün'le. Hani sen konser...
Abi o, Kanayan bir yara ya. Yani gençler müzik sen dinleyemiyor abi ben.
Ya sen hem konserlere gidiyorsun, hem işte büyük konserler veriyorsun falan. Nedir deneyimlerin? Biraz anlat dert yandığın şeyler ya.
Konser ayrı bir mevzu. Konser dinleyicisi bilet alıyor abi. Bilet aldığı için hakkını ister. O yüzden hep dinamik, istediği ruh halindeki müzisyenleri dinler. Ya da toplu eventler olduğunda birkaç tane grubun ya da birkaç müzisyenin çıktığı festivallerde falan tabii ki nabza göre şerbet ilerler. Ama şöyle bir olay vardır. Albüm kültürü kalmadı artık. Hani albüm kitap okumak gibi bir şeydi ya da sinemaya gitmek gibi bir şeydi albüm dinlemek. Sistemle böyle bir şey olmuyor. Yani insanlar sevdiği, aldığı enerjiye uygun şarkılar dinlemeyi, tadımlık şarkılar dinlemeyi seviyor ve son kullanma tarihi çok düşük oluyor sanatçılar için o şarkıların. O yönden birazcık üzücü. Yoksa yani bir müzisyenin albüm yapması çok değerli bir şeydir. 2 yıl uğraşırsın, 3 yıl uğraşırsın, 1 yıl uğraşırsın, sound bulursun, kafa yorarsın. Albüm yapmak cidden zor ve masraflı bir şeydir. Albümü yaptıktan sonra o şarkı çıkar ve çok basit bir şey, çok basit bir kelimeyle o 2 yıllık emeğin üstünü karalayabilirler. Eleştirmezler. Yani eksikleri kişisel olarak eleştirebilirsin ama genelde eleştirme kültürü de yok bizim insanımızda maalesef. Ama bunu kötülemek için söylemiyorum. Toplumsal bir problem bu. Yani çok derine inmemiz lazım bunun için. Sadece direkt kişiye söylemiyorum bu sözleri. Müzik dinleme konusunda zayıfız. Belki de yapılan müzikler zayıftır diyeceğim de ki öyledir de. Yani zayıf yönleri de vardır yapılan müziğin ama çok var artık. Yani herkes müzisyen, herkes ünlü, herkes milyonları kovalıyor. O yüzden de müziğin kalitesi de düşüyor. Vizyon düşüyor, kreatif olmak düşüyor. Böyle her şey birbirini tamamlıyor. Zincirin halkaları gitgide kopuyor diyebilirim yani.
Senin bu zaten albümü yayınlama stratejine de yansımış oldu yani. Bir albüm yaptın aslında. Baştan sona dinlenmesi gereken bir şey. Albüm kültürü dediğimiz bir şey yani. Evet. Bunu sen ama böldün şu an.
Aynen. Yani, 12 şarkıyı 4'e böldüm yani.
Sence bu işe yaradı mı?
Bu dönemde yaradı ya. Bir de içinde talihsiz bir döneme denk geldik ya. Yani ben direkt hatta işte bizim Ankara'daki ODTÜ konserimizden sonra çıktı zaten albüm. O gün 12 şarkıyı verseydim albüm 4 ay önce unutulmuştu yani.
Evet.
Şu an 4 ay geçti ve hala bir şekilde albümü gündemde tutmama yaradı.
Bir de yani bu işin hiç konuşulmuyor. Bundan ben aslında çok mutlu değilim. Ama bize yani sanatçı tarafında maddi olarak bir geri dönüş olamıyor ya artık bu yeni sistemde online streaming mevzusunda. Evet. Eskiden mesela bir şarkıyı dinlemek için bir albümü alman gerekirdi ve işte o albüm atıyorum şu an 10 lira 15 lira verirdin ve bunu alırdın. Şimdi bir şarkıyı dinliyorlar istediği gibi sonsuz kere dinliyorlar ve sana gelen dönüş 0.0004 kuruş falan gibi bir şey mesela Spotify'da. Bu yani sürdürülebilir bir şey mi? Nasıl olacak bu işin devamı? Bir şey öngörüyor musun yani, gelecek için?
Yani şu an işte çok fazla üretim olduğu için yani çok başı bozuk üretim olduğu için dediğin gibi bağımsız müzik yaptığında 0.04 gelmesi yani anca şarkın 1 milyon 2 milyon dinlenecek de her ay böyle hesabına bir $500-$400 yatacak falan. Bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunacağını ama bence çok büyük yaratıcı fikirler geleceğini sanmıyorum. Çünkü kazanan için, popüler olan için oturmuş bir sistem var ve sistem yürüyor. Bu yüzden mentalistler ya da söz yazarlar sadece iyi bir çevresi, iyi kontakları varsa bu pastadan güzel paylar alabiliyor. Bizim gibi garibanlar da işte konserlerden, festivallerden akarına bakıyor.
Evet. Yani, ama işte bu bana çok sürdürülebilir gelmiyor. Yani bir telif hakkı kazanımı olmadığı zaman.
Ben sana sorayım. Nasıl bir çözüm olabilir ki?
Şey olacak yani.
Benim çok aklım ermiyor açıkçası. Yani nasıl bir çözüm yolu bulunacağına dair.
Ya benim de çok aklım ermiyor ama bence bu aylık para ödeyip sınırsız her şeye sahip olma olayı bir şekilde yok olmalı gibi geliyor bana. Başka türlü çözümü yok bu işin. Çünkü konser yaparsın tamam, genciz şu an falan, ama bu işin yaşlılığı da var yani, ne olacak?
Evet.
Ya da bir sakatlandın, bir şey oldu, bir sene sahneye çıkamadın, ne yapacaksın o ara yani? Ya da işte şimdi yaşadığımız gibi pandemi oldu, ne yapıyoruz biz?
İşte. Sendika lazım, sendika.
Ya meslek birlikleri de bir işe yaramıyor aslında. Sendika değil mi MSG, MSAM?
Yok bir onlar nevi. Sendika değiller ya. Onlar telif hakkı toplayıcıları.
Abi ben hiç toplanmış bir telif hakkı görmedim ya. Kaç senedir. Bana bir telif... Yani gelen paralar o kadar komik ki 6 ayda bir. Anlatamam sana yani.
Ya ben mesela... Benim de mesela işte lisedeyken Underground albüm yaptım. İki tane öyle albüm var. Elden satıyordum ve şimdiye göre çok daha iyi para kazanıyordum, öyle söyleyeyim. Sende de durum aynı mı şu an?
Evet, aynı.
Ya şeyde bir değişik duyuluyor yani. 1 milyon dinleniyor abi bir parçam. 1 milyon kişiye ulaşıyorsun. Ayda bunun getirisinin $500 olması çok komik yani hakikaten. 1 milyon ne demek abi? 1 milyon kişiye hitap ediyorsun, duygularına şey oluyorsun.
Artık 1 milyon az dinlenme.
Evet.
Bu arada yani 1 milyon evet, az evet. Dinlenme. Nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum. Nasıl bizim sanatçılarımız Grammy kazanamıyor? Hiç anlamıyorum yani.
Bir de dinleyici bunun çok farkında değil ya. Böyle milyon dinlendi of be falan. Şimdi para kazanıyorduk deli gibi, şöyledir böyledir falan. Ya da Instagram'da görüyor güzel fotoğraflar, prodüksiyon fotoğraflar falan. Mükemmel bir hayat yaşıyormuşsun. Hani müziğinin karşılığını alıyormuşsun gibi bir izlenime kapılıyorlar. Bunları bence o yüzden sürekli ifade edip duruyorum hani bu programlarda. Duyulması, ya bence bu sanatçı olarak mesela çok takipçisi olan senin gibi sanatçıların bunu ifade etmesi gerekiyor bence sosyal mecralardan. Bu durumun yani bir şekilde değiştirilmesi lazım. Bunda biz hani farkındalık yaratarak...
Benim sesimi duyurabileceğim kadar bir kitlem yok. Evet, her rapçi tanır beni ya da her... Yani müzikle alakalı bir insana kamufle dedin mi belki aklında bir ampul yakabilirim. Duymuştur ismimi ama hani söz sahibiyim diyebileceğim bir kitlem yok açıkçası. Ama çevremde bunu çok dile getiriyorum, konuşuyorum. Yani tanıdığım böyle hatırı sayılır sözü geçen müzik adamlarıyla bunları çok konuşuyorum. Harekete geçmek için toplumsal farkındalık yaratmak gerek. Bu da bir kişiden oluşmuyor. Belki dediğiniz gibi sendikalaşmak falan gerekiyordur. Bilmiyorum yani ne olacağını.
Peki o zaman bugün yavaş yavaş artık programımızın sonuna geldik. Bugün Kamufle ile enerjik, güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisinin 19T albümü 4 part halinde çıktı. Son partı da 29 Mayıs'ta. Ayrıca 2 gün önce de Can Kazaz ve Barış Demirel'le olan parçaları Gecenin Körün klibi yayınlandı. Bunları YouTube, Spotify gibi platformlarda dinleyebilirsiniz. Ne yazık ki bu muhabbetin üstüne onları anons etmek durumundayız. Bizim podcast'imiz de Spotify'da. Radyo Koyu olarak sizi de oradan dinleyebilirsiniz. Stockholm sendromu herhalde. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzına sağlık Kamuk.
Ben teşekkür ederim. Çok bir güzel bir muhabbetti. Bağlantıda sıkıntılar belki olmuş olabilir. Sürçülisan eylediysem affola. Çok çok güzeldi. Seviyorum sizi. Sağ olun.
De seni seviyoruz. Teşekkür ederim.
İnşallah yakın zamanda buluşur. İşlerimizi yapmaya devam ederiz ya.
Vallahi sorma. Aynen. Günün anlam ve önemine binaen size bir şarkı okuyacağım.
Yeah.
Şarkının ismi Kış Kış.
O zaman bay bay diyelim.
Herkese bay bay.
Bay bay.
Yeah. Kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Kış kış çinler kış kış, yallah çinler yallah. Depresyon
yakamı bırakmaz, dinginleşemem asla. Yardım çığlıkları attım, duyan olmadı bir dakika. Her şeyi çok hayra mı yorduk, dertler bitmedi billah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Her gece bana aynı kuşatma, kurtul hadi öyle kolaysa. Kül yokmaz, fikrine sabit bir insan bul, karlı çıkarsa. Üstümdeki kasveti sal da bir insan olayım, müsaade varsa. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. İnsanlıktan çıktım çünkü küstahlıktan bıktım. Üstümde bir ölü toprağı var, ben darlandım, sıkıştım. Kurtulmak için binlerce defa kendimi yine kışkırttım. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Beni görmezden geliyorlar, bunu fark etmem sanıyorlar. Yelkenleri suya indirdim, hırçın dalgalar aşk yaşıyorlar. Bana da bir yol gösterin hadi, üstüme üstüme çok geliyorlar. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Herkesi tanı ama asla fazlaca samimi olma. Kimsenin kimseye faydası yok, bu bir gerçek hastalık onlar. Kürle yıkandım, kinle giyindim, fazla sokulma. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Her şey tezat, tutmuyor yine. Kariyer mariyer ayrı bir kefe. Gören her biri der yaktı bu yine. Ben bende değildim tam 30 sene. Bana dur deme, kendimi yakarım billah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Yallah yallah, yallah yallah, yallah yallah, yallah yallah, yallah yallah, yallah yallah. Kış kış cinler, kış kış, yallah cinler yallah. Yallah yallah, yallah yallah, yallah yallah, yallah yallah.